Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bari Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Özdeştik, bir hafta geçti üzerinden, hatta bir haftayı da geçti. 7 tam günü devirdik, 8. sabah beraberiz. Bu arada Türkiye çok şey yaşadı ve hepsini birazdan konuşacağız zaten ama önce 8 gün önce bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri yayını paylaşmak üzere. Ben de hemen aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım. Diğer dostları da çağıracağız. Hep beraber oturacağız, konuşacağız. Bugünkü yayının başlığı bir parça size takvim manşetlerini hatırlatmış olabilir ama birkaç açıdan aklınızda soru canlandırsın diye öyle koydum. Devamı gelecek mi aslında bugün konuştuğumuz şey? Neyin devamı gelecek? Bugün biraz onu konuşacağız. Çünkü biz siyasette yeniye kilitlenmiş durumdayız. Geçen günler, ki bunun 3 günde bayram günüydü aslında, o günler de dahil olmak üzere hep biz siyasette yeniyi konuştuk. Yeniyle ilgili röportajlar yapıldı. Onlar anlatıldı. Yandaşı candaşı karşısındaki herkes bir yandan saldırdı, bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ama işi bir parça da o günden bugüne, yani bizim bundan özür dilerim 19 sene önce de duyduğumuz benzer cümlelerden alarak bugüne getirelim ve şu soruyu soralım istedim. Deva Partisi, Gelecek Partisi, onların temsil ettiği tırnak içinde AKP'nin yenilikçi kanadı siyasette bir yer bulabilir mi? Daha da önemlisi, siyaset yeniyle birlikte yenilenmeye hazır mı? Böyle bir hareket olacak mı? Biliyorsunuz bu yayının sağlam izleyicileri, sabit izleyicileri biliyor. Ben geçen yıldan beri 2020 yılının Türkiye'de bir seçim yılı olacağını söylüyorum. Israrla, iddiamın gerekçesi de şu, özellikle ekonominin kaldırılabilecek bir durumun kalmadığı geçen senenin ortasından beri net şekilde görülüyordu zaten. İktidar temsilcileri, özellikle Erdoğan, bunun doğru olmadığını bir takım balon sözlerle aslında insanlara anlatmaya çalışırken taşınamayacağının, bir yere kadar gidip orada mutlaka duvara toslayacağının görüleceği zaten kafası az buçuk çalışan, kendine karşı dürüst olan, ülkeye karşı dürüstlükle konuşmak görevini kendinde gören, bunu addeden insanlar tarafından biliniyordu. Ben de bunun için söylüyordum. Üzerine bir de geçen senenin son gününde aslında bir şekilde dünyada görülen ve ondan sonra bu yılın başından itibaren de patır patır yayılan ve bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, o bütün büyük pandemi, dünyanın üzerindeki o büyük küresel salgın aslında koşulların biraz daha değişebileceğini gösterdi. Burada konuştuk zaten. Evet, bu işin ötelenme ihtimali var ama ben hala aynı görüşteyim. Çünkü bizim bugün yaşadığımız koşulların tamamı aslında siyasetten bağımsız olarak Türkiye'nin yönetsel anlamda yenilenmesi gerekliliğini gösteriyor bize. Nedir o? Şu anda Türkiye'de yürümeyen, anlatılmayan, yaşanmayan bir takım şeyler var. Ve istedim ki çok özür diliyorum. İstedim ki biraz hatırlayalım. Neden bu iş böyle yaşandı? Geçmişte bunun benzer günlerinde neler olmuştu, neler konuşulmuştu, bunları anlatalım. Çünkü Türkiye'de şu anda iktidarın temsilcileri var güçleriyle aslında geçen senenin ortasından beri görmezden geldikleri, birazdan konuşacağız onu da zaten, kuruluşlar önceden bilinen ama gecikmelerle birlikte aslında bir parçada dalga geçilen yeni siyasi oluşumlara tedirginlik içinde bakıyorlar. Nereden biliyoruz bunu? Geçen seneyi hatırlayın, geçen yılki yayınların içinde çok sık kurduğum bir cümle vardı. Özellikle Ali Babacan'ın partisi için. Yani anlatılan şey şuydu, anlatmaya çalıştığım şey şuydu benim. Bu partilerin kuruluşundaki gecikmeler, Türkiye'de siyasetteki tıkanıklığın da daha da aşılmasının gecikmesi anlamına geliyorlar. Ve burada siyaseten gösterilecek bir cesaret ne kadar ötelenirse İşin toparlanması da o kadar zor olacak. Elbette şu başlığı o günden bugüne görmek, düşünmek çok fazla mümkün olmamıştı. Erdoğan'ın tıpkı 2001 yılında kendi partisini o dönemin Refah Fazilet Saadet Partisi çizgisinden ayırırken kullandığı bir takım ifadelerin kendisi için de kullanılabilecek olduğu elbette hepimizin bildiği bir şeydi. Ama buna O dönemde rahmetli Erbakan'ın partisinden gidenlere karşı takındığı tavırla Erdoğan'ın tavrı arasında nasıl bir benzeşim yaşanacağı sorusu üzerinde kocaman duruyordu ve buna baktığınız zaman Erdoğan'ın tavrı çok da öngörülebilir bir tavır değildi. Ama kendisi tavrını geçen senenin ortalarından beri ısrarla yine bu yayınlarda çok sıkça konuştuğumuz görmezden gelme taktiğini değiştirmek zorunda kaldı. Bir kere şunu açıkça söyleyelim ki Tayyip Erdoğan yeni kurulacak partilerden, onların alacağı oylardan ama oyun çok daha ötesinde aslında partisinin içinden yaratacağı kırılmalardan net şekilde korkuyor. Önce bunu bir koyalım. Türkiye'de bir takım şeylerin konuşulması yasak gibi davranılıyor. Hayır, yasak falan değil. Yani bir parti bayramlaşması sırasında kendisi de bakanlık koltuğuna tesadüfen, altını çizerek bir kez daha söylüyorum, tesadüfen oturtulmuş bir AKP yetkilisi çıkıp karşısındaki İyi Partili muhatabına ben size bu ülkenin cumhurbaşkanını burada bayramlaşma gününde bu şekilde konuşma imkanı vermem diyebiliyor mesela. Oysa orada yapılan şey sadece bir üslup uyarısı ve aynı üslubu biz de yaptık. Üslup uyarısını biz de yaptık. İnsanlara bağırmak, çağırmak, aşağılamak, hakaret etmek bu üslup kabul edilebilir bir üslup değil ki. Çünkü her ne kadar sistemi siz değiştirdiğinizi iddia etseniz de aslında cumhurbaşkanı sıfatıyla herkesi korumak, kollamak ve gözetmek zorundasınız. Anayasal yükümlülüğünüz bu. Anayasa sizden rica etmiyor. Böyle bir rica yok ortada. O görevi size veriyor. Yapmıyorsanız bu üslup uyarısını herkes yapabilir. Ama zaten bugün konuşacağımız, bu hafta boyunca konuşacağımız, haftanın kalanında konuşacağımız her şeyin altında bu olacak. Yaratılmaya çalışılan büyük korku ikliminde Tayyip Erdoğan, geçen sene burada yine bir analiz sırasında size anlattığım şekilde Tayyip Erdoğan devletin dışında bir yerde konumlandırılmaya çalışılıyor. Deniyor ki devlet var ama devletin üzerinde Erdoğan var. Hayır, böyle bir şey yok. Biz 1920 yılında tamamladık o süreci. Yani egemenliğin gökyüzünden alınıp yere indirilip halka emanet edildiği gün o hikaye bitti. Bugün Türkiye'de çok büyük bir utancın yıl dönümü. Adıyla sanıyla önce bir koyalım onu, onu konuşalım, ondan sonra bütün bunları anlatalım. 60 yıl önce bugün Türkiye'de aslında başlayan bir sürecin içinde 3 siyasetçinin idamının yaşandığı döneme girildi. Neden böyle bir şey yaşanıyor? Neden böyle bir şey oldu? Ve neden hala askeri darbelerin bir kısmına insanlar farklı gözle bakmaya zorlanıyorlar? Benim yaş kuşağım çok iyi hatırlayacak bunu. Benim yaş kuşağım, benden büyükler, buradakiler. Herkes hatırlayacak. Uzun süre Türkiye'de bayram olarak, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlandı 27 Mayıs. Oysa bugün baktığımız zaman insanların darbeye nereden geldiğine bakmadan, bir kez daha söylüyorum, nereden ve kimden geldiğine bakmadan karşısında durması gereken her demokrat insanın aslında bugün de gördüğü bal gibi, buz gibi, bor gibi bir darbeden bahsediyoruz biz. Doğru mu? Üzerine siyasetçilerin idamı hala atamadığımız 60 yıllık bir utancı getiriyor. Türkiye daha sonrasında da demokrasisine ara verilen günler yaşadı. 1980 ihtilali yaşandı. Türkiye'de o darbeyle birlikte faşizm resmen herkesin gözünün önünde yaşandı ve insanlar çatır çatır idam edildi. O gün idam edilen siyasiler de 60 yıl önce, 60 yıl sonra biz ayrım yapmıyoruz. Bak, bir sağdan bir soldan diyerek insanların çatır çatır idam edildiğini gördük. Ardından yaşananlar, elektronik muhtıralar, bütün bunları gördük biz ve demokrasimiz sakat kaldı bizim. Demokrasimiz sakat kaldı. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Türkiye'de demokrasi öyle hani bitmiş, bitirilmiş, çok iyi durumda bir demokrasi falan değil. Satmaya kalksanız sahibinden darbeliyle satmak zorundasınız. Hem de defalarca darbeli. Ama bu darbelere bakış aynı zamanda iktidarın, bugünün iktidarının, yarının iktidarının hepsinin gündeme getirdiği demokratik anlayışın standardını da belirledi. Nasıl oldu? Herkes, ama herkes kendine yakın olandan yandaş olmaya başladı. Yani biz 2016 yılının 15 Temmuz günü yaşadığımız darbe girişiminin içinde aslında toplum içinde palazlandırılan, iktidarın her noktasına yerleştirilen, yargının tamamını ele geçirmelerine, emniyetin tamamının sahibi olmalarına göz yumulan bir grubun darbe girişimine şahit olduk ve bugünün iktidarı hiç utanmadan çıkıp dedi ki bu insanlar alnı secde görmüş diye bizim dönemimizde parlatılan insanlardı. Doğru, ama biz artık onlarla birlikte değiliz. İşi mutlaka buradan alıp değerlendirmek zorundayız. Çünkü bizim siyasi anlayışımız, Türkiye'de yerleşik siyasi anlayış, bütün bunlardan azade bir anlayış olmaz, olamaz, olabilemez, mümkün değil. Demokrasi tanımını insanlar yaşadıklarının üzerinden yapıyorlar çünkü. Herkes yaşantısını bir yerden alıyor, bir yere getiriyor ve geçmişe bakarak konuşuyor. Oysa bugün yayının başında konuştuk ya, biz yeniyi konuşuyoruz. Yeni. Yeni nereden çıkıyor? Kimin yenisi bu? Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Tayyip Erdoğan tarafından başbakan ve genel başkan yaptırılan ve ardından da siyasetten tırnak içinde, siyasetin içinden tırnak içinde kovulan bir insan. Varlığının sebebi tamamen Tayyip Erdoğan, yokluğunun sebebi de Erdoğan. Yani kendi tırnaklarıyla kazıyarak siyasette bir yere gelmiş, orada oturmuş falan biri değil. Kendisi bir akademisyen. Bunun ötesinde önce siyasi danışmanlık yaparak, dış politika danışmanlığı yaparak, önce başbakan olarak, sonra cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'ın yanında bulunmuş ve o bulunmayla birlikte siyaseten kendine bir kariyer açmış bir insan. Hani bugün birileri diyor ya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde adaleti temsil eden insan Davutoğlu, kalkınmayı temsil eden Ali Babacan. Ya bu külliyen saçma bir ifade bir kere. Çünkü adaleti temsil ettiği söylenen Ahmet Davutoğlu'nun biz Türkiye'de herkesin gözünün içine bakarak beyaz toros hatırlatması yaptığını biliyoruz. Doğru mu? Şimdi birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Ama orada söylediği demokrasi yolundan sapmayın, saparsanız başınıza ne gelir anlamındaydı. İyi de bu saçma. Bu saçma. Çünkü siz bu ortamı bir kez yaratırsanız, yani Türkiye'yi tartışma kültüründen uzaklaştırır, İnsanları korkularıyla yüzleştirerek bir şeyler yapmaya zorlarsanız, günü gelir sizin zamanında beraber yürüdüğünüz, hatta varlıklarına sebep olduğunuz, doğrudan yaşamaları için, çatır çatır para kazanmaları için, önlerinin açılması için, hayatlarının daha kolaylaşması için imkan tanıdığınız kişiler, bir televizyon programında gözünüzün içine bakarak size hakaret ederler. Adını bile anmaya gerek yok burada ama Ahmet Davutoğlu'nun yaşadığı şey aslında AKP'nin yarattığı zihniyetin bir yansıması. AKP, bakın bunu ısrarla söylüyorum, bugünlerde daha çok ihtiyacımız var bu hikayeye. Ben neden ısrarla AKP diyorum? Adalet ve Kalkınma Partisi. Birileri diyor ki kısaltması AK Parti. Nasıl AK Parti ya? Ya bu siyaseten, tamamen siyaseten bir söylem temizleme çabası. AK, AK, AK. Hayır, AK bir yönü yok. Üstelik AKP'nin AK bir yönünün olmadığı, bizatihi kurucuları arasından çıkan, başbakanlığını, ekonominin sorumluluğunu yapmış insanlar tarafından da dile getiriliyor bugün. E o zaman niye AK Parti deyip duruyoruz ya? Yok kardeşim böyle bir kısaltma. Eğer bu olacaksa neden Devlet Bahçeli, iktidarının küçük ortağı, neden ısrarla İyi Parti'ye, ki aynı çalışmanın sonucudur, adının iyi konma gerekçesi budur, aynı çalışmanın sonudur, neden ısrarla İP derken kimse ses çıkarmıyor? Türkiye tam da demin konuştuğumuz gibi o darbeler zincirinin içinden çıkıp sakat demokrasiyle bugüne ulaşırken herkes de bir takım sekeller bıraktı. Bu kaçınılmaz, doğrudur ama gücü yetenin, güçsüz olanın tepesine çıkması geleneği hiç değişmedi Türkiye'de. Hele bugün katmerlenerek artıyor. İnsanlara bakın şu söyleniyor. Siyaseten bir takım yenilikler yapılacak. Ne yenilikler? Ya yapılmaya çalışılan yeniliğin ne olduğunu, tırnak içindeki yeniliğin ne olduğunu, ne planlandığını hepimiz bal gibi biliyoruz değil mi? Yani yeni partilere transfer yapılmasının öne alınacak. Neden? Neden? E çünkü biliniyor ki İYİ Parti'nin kuruluş çalışmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, verdiği o büyük destek aslında Erdoğan'ın başına açılan çok büyük bir belayı doğurdu İYİ Parti. Çünkü parlamentonun içinde olmasını bırakın. Parlamentonun içinde olmak ayrı bir güç. Evet, bu tartışmasız. Ama aynı zamanda yasamanın kalbine girilmesi, yasama ne kadar etkisiz hale getirilse de parlamento içinde, Türkiye için çok büyük anlam taşıyor. Yani sözünüzün kürsüde olması, parlamento içinde dile getiriliyor olması çok büyük anlam taşıyor. Çünkü AKP bugüne kadar aslında milletvekillerini ilk gününden bugüne kadar değişimle getirdiği sürecin sonunda o kadar kalitesiz bir gruba sahip ki. Bugün AKP adına grup başkan vekilliği yapan, geçmişte Hukukçular Derneği başkanlığı yapmış insan, bir hukukçu olduğunu söyleyen bir kişi televizyon ekranından çıkıp insanları, meslektaşlarını aşağılayabiliyor. Onlara adalet tanrıçası Temis'in üzerinden paganlıkla vurmaya çalışıyor mesela. sorsanız paganizmin anlamını bile bilmeyecek bir insandan bahsediyoruz. Ama o insanların karşısına meclis kürsüsünde eğer siz sesini sözünü esirgemeyen, derdini rahat anlatabilen birilerini çıkartabilirseniz işte o zaman parlamentodaki varlığınız önemli hale geliyor. Şu anda Erdoğan'ın en büyük korkusu bu. Bahçeli'nin en büyük korkusu bu. Hem de çok net bir şekilde. Tartışmam bile Hasan Ali Bey, maklubeci bebe diye yazmış. İfadeyi öyle kullanmayalım ama cemaatle ilişkisinin ne olduğu Hukukçular Derneği Başkanlığı sırasında sokakta düzenlenen eylemlerdeki kendi söylemiyle belirgindir zaten bu kişinin. Hiç üzerinde konuşmaya bile gerek yok. Çünkü burada konuşabileceğimiz kaliteye sahip değil. Önce bir onu koyalım bir kenara. Siz bunu yaparken hani diyorsunuz ya yeninin oluşumunda, bugün yayının başında konuştuk. Yeninin oluşumunda Erdoğan'ın bakışı önemli diye. Aslında bu bakışın ne kadar önemli olduğu Erdoğan'ın son bir yıldaki tavır değişikliğinden belli. Geçen sene görmezden gelinen insanların aslında İyi Parti örneğinde olduğu gibi nasıl bir gelişim sağlayıp bugüne geldiğine bakıldığında bugün hem Deva Partisi'nden hem Gelecek Partisi'nden net şekilde korkuluyor. Hiç bunu konuşmayalım bile. Altını çizelim bırakalım. Çok korkuluyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Erdoğan onlarla ilgili konuşmaya başladı. Ama şunu da unutmayın. Onlarla ilgili kurulacak her cümle aslında karşıtıyla gündeme gelecek. Yani o cümlelere söylenebilecek bir şeyler var. Mesela Mehmet Dişli konusunda Ahmet Davutoğlu'nun sözleri 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'de farklı şekilde konuşulmasını getirecek beraberinde. Açık bir şekilde ben karşı çıktım, benimle birlikte karşı çıkanlar var. Üstelik MİT bu insanla ilgili bize rapor vermişti ama gereğini yapmadı Erdoğan dedi. Bakın bu siyaseten çok önemli bir çıkış. Çok. Evet Türkiye'de medya, bir takım güçler onların kontrolü altında olduğu için bu söz çok duyulmamış olabilir ama tarihte yerini aldı. Artık böyle bir itham var ortada. Öte yandan dokunulmaz sıfatıyla bir yerde durduğu söylenen, öyle durmaya çalıştığı görülen Devlet Bahçeli ile ilgili olarak Ali Babacan gibi siyaseten aslında sert üslup kullanmaktan kaçınan, hatta bırakın sertliği, göstermesi gereken dirayeti bile çok sık ortaya koyamayan bir siyasi figür, Devlet Bahçeli için çok ağır ifadeler kullanabiliyor. Niye? Çünkü siyaseten bunlar olacak. Siyasete yeni figürler girdiği anda aslında belki tırnak içinde gül bahçesi olarak Erdoğan açısından şu anda görülen siyaset çok da öyle olmadığı ortaya çıkacak. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın her zaman siyaseten güçlülük yaşadığı dönemlerde kullandığı bir sistem vardı. Bundan 15-20 gün öncesine kadar da kullanılıyordu bu. Ne söylerseniz söyleyin, insanları tutup bir din haznesinin içine hapsetmek, korkularıyla orada baş başa bırakmak. Yani siz Türkiye'de ekonominin kötü gittiğini söylediğiniz anda size dönüp diyorlardı ki bu ezanları susturamayacaksınız. Ezanla bir alakası yoktu oysa yaşanın. Ekonomi kötüye gidiyor ve bugün karşınızdaki muhatap, ekonominin kötüye gitmesi için de aslında sorumluluğu bulunan insanlardan bir tanesi. Biz yayında bunu da konuşacağız. Çünkü Türkiye'de ya güzelleme ya kötüleme yapılıyor. Ortası yok. İnsanlar çünkü hani o demin dedik ya 60 yıllık sakat demokrasimizin içinde herkesin bunlardan aldığı bir şeyler var diye. Türkiye'de gazetecisi de, sanatçısı da, sporcusu da, sıradan vatandaşı da olaya böyle bakıyor. Geçmişte o yaşanan sakatlığın kendisinde bıraktığı sekelle çıkıyor ortaya ve diyor ki evet bu insan ekonominin patronuydu. Şunu ortaya koyalım. Türkiye'de 2001 krizi yaşandıktan sonra uygulanan ekonomik program ki AKP'nin ilk 5 yıllık iktidarı boyunca da tamamen aynı program uygulanmıştır. Kemal Derviş programıdır. Sizin zaten başka bir şey uygulama şansınız yoktur. Olmaz, olamaz, olabilemez. Niye? IMF'ye verdiğiniz bir taahhüt var. Niyet mektuplarınız var ortada. Aksini iddia edemezsiniz. Ama siz, bakın Erdoğan siyaseten çok büyük hatalar yapmaya başladı. Bu kaçınılmaz. Bunu görmüştük zaten. Biz bunu konuştuk burada. Bu hatalar kaçınılmaz defalarca yapılacak. Çünkü geçmişte Erdoğan Saadet Partisi'nin içinden çıkarken, Refah Fazilet Saadet üçlemesinin içinden kendi partisiyle çıkarken merhum Erbakan da yaptı aynı hataları. Siyasette yeniyi görmezden gelmek hiç kimseye bir şey kazandırmıyor. Çünkü sizin telaşınız eğer siyaseten bir yere gitmekten çok, hatta onun çok çok kat kat üzerinde sadece kendi istikbalinizi kurtarmaksa bu hatalar kaçınılmaz. Siz çıkıp diyorsunuz ki televizyon ekranında. Ya çıkmış diyor ki ben izin vermeseydim sen bunları yapabilir misin? Bakın bu yıllar sonra insanların aslında söylediği bir itiraf. O zaman hep beraber Türkiye'de yaşanan bütün ekonomik sıkıntıların, Türkiye'deki bütün siyasal sorumlulukların tamamının Erdoğan'da olduğunu bir kez daha yüksek sesle söyleyebiliriz. Oysa siz ısrarla bunun konuşulmasını istemiyordunuz. Öyle değil mi? Oysa şimdi çıkıp diyorsunuz ki ben yaptım bunu. Evet biliyoruz siz yaptınız. Bugünkü halin sorumlusu sizsiniz. Başkası değil. Çünkü bugünkü iktisadi kadroları, siyasi kadroları tamamını siz oluşturdunuz. Sizden başkasının buna müdahil olmasına izin vermediniz ki. Biz gelip tek adam dediğimiz zaman bozuluyorsunuz. Oysa siz dediniz ki ben izin vermesem sen bunları yapabilir miydin? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yapamazdı. Siz yaptınız. Siz yaptırdınız. Bugün yaşadığımız şeylerin sorumlusu sizsiniz. O zaman bunu konuşmakta bir sıkıntı yok, doğru mu? Bakın bu basit çözümlemeyle bile aslında Erdoğan'ın neden korktuğunu anlamak mümkün. Evet, Tayyip Erdoğan korkuyor. Siyaseten çok büyük bir korku içinde. Çünkü çok iyi biliyor ki parlamento kürsüsü içinde kendisinin dışında çıkacak aykırı seslerin tamamı halk nezdinde karşılık buluyor. Bu siyaseten oya dönüşür dönüşmez. Bunlar ayrı tartışma. Bir partinin yanında durmadığımız, durmayacağımız için bunlar bizi ilgilendiren şeyler olmamalı. Bu sadece bir analiz. İnsanların oy tercihini etkileyebilecek bir durum değil. Çünkü burada hep şunu savunduk biz. Oy tercihiniz etkilenecekse sadece ülke koşulundan etkilenmeli. Yani yaşadığımız şu büyük salgın koşulları içinde eğer siz bir şey, bir sıkıntı ortaya koyuyorsanız bu sıkıntının kimden kaynaklandığını da düşünmek zorundasınız. Şimdi büyük bir baskı var insanların üzerinde. Cami üzerinden yaşanmış bir provokasyon o kadar net ki. O kadar net, bas bas bağıran bir provokasyon insanlara karşı kullanılıyor. Demin konuştuğumuz gibi bu ezanları susturamayacaksınız. Kimsenin böyle bir telaşı yok. Hiç kimsenin. Demokrasiye ara veremeyeceksiniz. Evet. Bakın bugün öğleden sonra kafanız, beyniniz tamamen bunlarla dolacak. Size denecek ki demokrasiye ara verilen günler ot oldu, çöp oldu, o geldi, bu gitti falan filan kafanız şişecek. Bugün Yassıada'da, Türkiye'nin utanç adasında demokrasi müzesi açılacak. Ama bütün bunların içinde göreceksiniz, yarın sabah ölmez sağ kalırsak bunu konuşacağız. Parti propagandası yaşayacaksınız. Çünkü Erdoğan ortağıyla birlikte Yassıada'da konuşacak, bunları anlatacak. Ve parti propagandası yapılacak orada. Oysa bizim bugün yaşadığımızın partiden bağımsız bir gerçeklik olması lazım. Yani kendisine benzemeyeni cezalandırmak yoluna giden, üstelik bunun kim olduğuna bakmayan, 80 yaşında bir insan da olabilir bu, bir siyasetçi de olabilir, bir gazeteci de olabilir. Herkes için açık uçlu olarak uygulanan bu cezalandırma süreci Türkiye'de yeniden uygulanmaya başlanacak. Nasıl? Kendisine yakın olanın içinde tehdit olarak gördüklerini daha şiddetli şekilde cezalandıracak. Nasıl yapacak bunu? İnsan hafızası unutmakla hasta, unutmakla sakatlanmış durumda. Hani o hep söylendiği gibi hafızayı beşer nisyan ile malüldür deniyor ya. Bizim de o unutkanlık içinde aslında mutlaka getirilip hatırlamamız gereken şeyler var. Çünkü bugün çok daha basiti söylendiğinde demokrasiye saldırı olarak görülüp insanların tepesine çıkılan pek çok süreç geçmişte yaşandı. Bunlar yaşandı. Bakın size bir örnek. İnsanlar unutuyor. Dün akşam yayın için çalışırken aklıma bir şey takıldı. Çünkü biz hani bugün deniyor ya işte yabancı basın, dış güçler falan filan Erdoğan'ın gelişinde söylediği. Ne zaman beceremese bizdeki siyasetçiler dış güçlere top atar deyip bugün en çok kendi yapıyor. O dış güçlerin kullanımı sırasında yanılmamışım. Çünkü tam da o dönemdi zaten. Bu 2010 yılı içinde Türkiye'de bir söylem başladı. O söylemde deniyordu ki aslında siyasette bir yenilenme gerekiyor. Hatırlayın 2010 referandumundan 12 Eylül'den bahsediyorum. Yetmez ama evetçi grup. Maalesef o lanet grubu yine hatırlamak zorundayız ama bunların konuşulduğu günlerde TV5 ekranlarında merhum Erbakan bir programa katıldı. Bunun YouTube'da videosunu da bulabilirsiniz. Hala duruyor çünkü. Orada hani bugün çok basit sözlerden insanların tepesine çıkılıyor ya. Bakın Erdoğan için kullandığı ifadeleri size söylüyorum. Diyor ki onları Erdoğan ve Gül'ü kastediyor. Onları bazı dış güçler buraya getirdi. Şu anki dünya düzeninin ırkçı, siyonist emperyalizmin insanları köleye çeviren güçleri getirdi. Bunu Die Welt gazetesine verdiği röportajda söylüyor. 2010 yılında. Onları dış güçler buraya getirdi. Geçen haftadan beri duyduğumuz, hani bayram öncesinde duyduğumuz sözlere ne kadar benziyor değil mi? Dış güçler. Onları kimler yerleştiriyor? Kimler buraya getirtip oturtuyor? Hatırlıyor musunuz? Devam ediyor. Batı Siyonist düzenine bilmeden destek oluyorlar. Yaptıklarının çoğu yanlış. Bakın buraya dikkat. Vergiler ve borçlarla Siyonistlere para kazandırıyorlar. Vergiler mi? Allah Allah. Ya Türkiye bundan daha 3 gün önce bir resmi gazetede yayınlanan kararnameyle aldığınız her 100 doların birine, her 100 gram altının birine çöken bir devlet sistemi gördü. Aksini düşünebilecek durum var mı? 100 dolar satın alıyorsunuz. Hani deniliyordu ya insanlara, biz bir dönem bunu da yaşadık. Sokaklarda böyle tanesi 3 liraya alınmış bloknot, dolar şeklindeki bloknotları satanlar, atanlar, yakanlar falan vardı. Şimdi devlet 100 dolar aldığınızda size diyor ki 1 doları benim. Niye? Benim. Bunu tartışamazsın. 100 gram altın, 1 gram benim. Senin 99. Niye? Tartışma. Tartışamazsın. Bakın aynı şeyi söylüyor. Vergilerle destek oluyorlar. Bitti mi? Erdoğan, Siyonizmin kasiyeri oldu. Daha ağır bir cümle duydunuz mu siz bugüne kadar? Söyleyen Necmettin Erbakan, 2010 yılında. Heh, işte konuştuğumuz bu. Cemiller diyor ki, aynısını konuşsam içeri atarlar. Tam da konuştuğumuz şey bu. Necmettin Erbakan bunları konuştu. Merhum Erbakan bunları takır takır hem de yüzlerine karşı söyledi. Ne oldu? Hiçbir şey. Niye? Ya o günde adaletsizlik vardı kardeşim Türkiye'de. O günden bugüne gelindiğinde değişen tek şey iktidarın, yani Erdoğan'ın gücünü artırması ve bu gücü insanlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaktan imtina etmemesi. Çünkü bunları konuştuğumuz dönem iktidarının daha 8. senesi içindeydi. Tam da Kasım ayı içinde zaten bu röportaj. Yani 3 Kasım 2002'de seçimi kazanmış, 58. hükümet bundan 15 gün sonra kurulmuş. Ardından Tayyip Erdoğan da bir sonraki yılın başında, Mart ayının sonunda kendi iktidarını oluşturmuş, kendi hükümetini, yani 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurarak başbakanlık görevini almış durumdaydı. 8 yıl içinde, bakın 8 yıl içinde geldiğimiz yere bakın. Fazla bir zaman değil. O zaman sorumuz şu: Türkiye'de neden bir şekilde insanlar sürekli olarak darbeyle bağlantılandırıyorlar? Nasıl? Ne söylerseniz söyleyin, sizi ezanları susturmakla, Türkiye'de siyasetin önünü tıkamakla, darbe çağrısı yapmakla insanlar sürekli suçluyorlar. Bakın Erbakan'ın size en sona bıraktığım, okumak için en sona bıraktığım cümlesini çok iyi dinleyin lütfen. Diyor ki, Erdoğan benim öğrencimdi. Ona yapması gerekenleri söyledim ama dediklerimi yapmadı. Dikkat! Şimdi amacımız onu devirmek. Devirmek mi? Şimdi amacımız onu devirmek. Bugün herhangi biri, iktidarın en yakınındaki insan, Devlet Bahçeli, devirmek kelimesini de içine içeren bir cümle kursa, başına ne gelir Türkiye'de? 2010 yılında söylüyor Necmettin Erbakan bunu. Şimdi amacımız onu devirmek diyor. Kimi? Tayyip Erdoğan'ı. Türkiye'de adaletsizlik her zaman vardı. Bugün o adaletsizliğin 60. yıl dönümünü yaşıyoruz biz. Daha sonrasında 40. yıl dönümünü bir kez daha yaşayacağız. Hepsini 12 Eylül'ünde, bu yılın 12 Eylül'ünde de 40 yıl önceki başka bir darbeyi konuşacağız Türkiye'de. Ama adaletsizlik her zaman yer alacak. Türkiye'de yeniye her zaman ihtiyaç var. Siyaset tıkandığı dönemlerde yeni açılımlara her zaman ihtiyaç var. Ama şunu unutmadan. Bugün iktidar kovalayan, iktidarın içinde bir şeyler paylaşmaya çalışan, umut olarak ortaya çıkan insanların bu yapının içinden geldiğini aklınızdan çıkarmayın lütfen. Hani sıkça söylüyorlar ya, ben hep Ayhan Sefer üzerinden konuşuyorum. Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu. AKP'nin önemli hukukçularından bir tanesiydi. Kimse bizden itirafçı olmamızı beklemesin sözü üzerinde. Burada bas bas bağırmıştım size defalarca. Sizin itirafçı olmanız gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Yaşanan bu hukuksuzlukların tamamında siz Hükümetlerin içindeydiniz, partinin içindeydiniz, bu siyasal yapının içindeydiniz. Neyin yanlış olduğunu çok daha net şekilde söylemek zorundasınız. Önce özür dilemek zorundasınız. Biz bir türlü çıkartılamayan, çıkartılsa da katlanıp bir kenarda bekletilen milli görüş gömleğini gördük ve doyduk. Türkiye'de seçmen bunlara tok artık. Eğer bir şey anlatacaksanız bunlar şahıs güzellemelerinin çok ötesinde olmak zorunda. Deva eğer gelecekse Türkiye'de, Gelecek Partisi deva olacaksa Türkiye'nin derdini, mutlaka bu çıkışlı olmak zorunda. Türkiye siyasette büyük koalisyonları görecek. Bu kaçınılmaz. Siyaseten de yeni yapılanmalar olacak. Ama mesela bunu daha konuşacağız. Bugünle kalmayacak bu. Bugün sadece bir giriş olsun diye anlatmaya çalıştım ben. Ama mesela buradan gidişin bana kalırsa doğru yöntemi aslında benzer yapıların bir araya gelmesi. Yani Saadet Partisi ile bugünkü Saadet Partisi'nin içinde Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın bir şekilde yer alarak ilerleyebilmesi. Çünkü Türkiye'de sağın alternatifi sağdır mantığı artık çözülüyor. Buradan 10 yıl önceki bu röportajdan gördüğünüz gibi o gün söylenenlerle bugün söylenenler arasında bir fark yok. Hala aynı şeyi konuşuyoruz. O zaman siyasette yenilikten bahsedeceksek biz yeni söylemle halkın karşısına çıkmak zorundayız. Herkes, bizler, sıradan insanlar, siyasetçiler, siyasetçi, siyasette umut vermeye çalışan insanlar. Hepsi aynı şeyi söylemek zorunda. Önce yenilik ama yeninin ne olduğu konusunda uzlaşacak daha çok zamanımız var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Özleşmişiz. 8 günün üzerine oturup bunları konuşmak. Umreci Vali konuşacağız yayının ikinci bölümünde. Ya. Bugün gazete manşeti olarak Sözcü'de karşımıza çıkacak zaten. Bu utancı konuşacağız. Hepsini ama hepsini konuşacağız. Onlar ikinci yayında. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ama hepimizi ortaklaştıran çok önemli değerler var. Birincisi, koskoca bir ülke, bizim ülkemiz, vatanımız, memleketimiz. Biz hepimiz farklı düşlerle ama tamamı bu ülkeye ait düşlerle geliyoruz buraya. Biz insanların hepsinin iyiliğini istiyoruz. Birlikte yaşama kültürünün yeşermesini, büyümesini istiyoruz. Fikirlerden korkulmasını istiyoruz. İnsanlar özgür yaşasınlar istiyoruz. O yüzden oturup konuşuyoruz burada. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Kaçınılmaz olarak bir ayrılık getirecek. Direnmek mümkün, yapıyoruz işte, yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım, konuşmaya devam edelim. Bu yayının sürmesi için neler yapılabileceğini soranlar olur. Bakın şunlar olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bu çok önemli. Lütfen bu kanala abone olun. Bir de yayınları beğenmekten vazgeçmeyin. Bu aynı zamanda izlenirliğini de gösterecek. Abonelik sadece bir tek mail adresiyle yapılacak. Sizden 5 kuruş para istemeyecek. Merak etmeyin. Lütfen abone olun. Abone ol tuşunun hemen yanında bir de zil işareti var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. O zilin anlamı da şu. Eğer onu tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de bu yayının ilk gününden beri parasızdı. Bundan sonra da hep parasız olacak. Her zaman. Buradaki katıl düğmesinin manası şu. Eğer isterseniz, siz arzu ederseniz küçük katkılarınızı bu yayıncıya, bu yayının sunucusuna, bana yani iletebilirsiniz. Onu nasıl kullanacağınız da YouTube'un benim sayfamda, açılış sayfasında bir videoyla anlatılmış durumda. Katıl tuşu tamamen sizin isteğinize bağlı bir tuş. Onun dışında neler yapılabilir? Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama bunların hepsini bir kenara koyun. En büyük desteğiniz ne değişti ne değişir. Burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.